Ayrım 17.
3. Ortak dinsel törenler. Şenlikler, sadralar, gentilitiyalar herkesçe bilinir. 4. Gens içinde evlenmeme yükümü. Öyle görünür ki Roma'da bu yüküm asla yazılı yasa durumuna gelmemiştir ama töre varlığını sürdürdü. Adları bize kadar ulaşmış çok sayıda Romalı çift arasında erkekle kadının aynı gentilis ada sahip bulundukları bir tek çift yoktur. Miras hukuku da bu kuralın bir kanıtıdır. Kadın evlenmekle yasal akrabalık, agnatio haklarını yitirir. Gensinden çıkar, kendisi de çocukları da babasının ya da babasının erkek kardeşlerinin mirasçısı olamazlar. Yoksa baba tarafından gensin miras payı yitirilmiş olurdu. Bu durum ancak kadın kendi gensinin hiçbir üyesiyle evlenemediği zaman bir anlam taşır. 5. Ortak bir toprak mülkiyeti. Bu mülkiyet ilkel zamanlarda aşiret topraklarının paylaşılmasına başlanmasından itibaren hep vardı. Latin aşiretlerinde toprağın kısmen aşiret mülkiyetinde, kısmen gens mülkiyetinde, kısmen de o sıralarda karı koca ailesi kurmaları mümkün bulunmayan evlekler, Haus Haltungen mülkiyetinde olduğunu görüyoruz. Bireyler arasında kişi başına 1 hektar 2 jugera dolaylarında olmak üzere ilk toprak bölünmesini Romulus'un yaptığı söylenir. Bununla birlikte çok daha sonraları devlet toprakları bir yana bütün cumhuriyet tarihinin yöresinde döndüğü genslerin elinde toprak bulunduğunu da görüyoruz. 6. Gens üyeleri için karşılıklı yardım ve koruma görevi. Yazılı tarih bize kırıntılardan başka bir şey göstermiyor. Roma devleti daha başından itibaren öylesine bir üstünlükle ortaya çıktı ki, haksızlıklara karşı koruma hakkı hemen devletin haksızlıklarına karşı koruma hakkı biçimine girdi. Appius Claudius tutuklandığı zaman bütün gense hatta kişisel düşmanı olan gens üyeleri bile onun yasını tuttu. Roma ile Kartaca arasındaki ikinci savaş sırasında gensler tutsak edilen üyelerini parayla kurtarmak için aralarında birleştiler. Senato bunu yapmalarını yasakladı. 7. Gentilis adı taşıma hakkı. Bu hak imparatorlar çağına kadar varlığını sürdürdü. Azatlıların gentilis haklara sahip olmaksızın eski efendilerinin gentilis adını almalarına izin verildi. 8. Yabancıları gens üyeliğine kabul etme hakkı. Bu iş bir aileye kabul biçiminde yapılıyordu. Amerika yerlilerinde olduğu gibi. Bu da yabancının gens üyeliğine kabulü sonucunu veriyordu. Şefi seçme ve görevden alma hakkında hiçbir yerden söz edilmemiştir. Ama Roma'nın ilk zamanlarında kralınkinden başlamak üzere bütün resmi görevler seçim ya da onaylama ile verildiği ve kürelerin, kabilelerin, rahipleri bile aynı biçimde bunlar tarafından seçildiği için gens şefleri princeps içinde hatta bunların bir tek ve aynı aileden seçilmeleri geniş ölçüde kural haline gelmiş de bulunsa işin başka türlü olmadığını varsayabiliriz. Bir Roma gensinin ayırıcı nitelikleri bunlardı. Daha önce tamamlanmış babalık hukukuna geçiş bir yana, bu nitelikler bir Irakua gensindeki hak ve görevlerin sadık bir imgesidir. Burada da Irakualı açıkça kendini gösterir. Günümüzde hala en ünlü tarihçilerimizde bile Roma gens rejimi üzerinde hüküm süren karışıklık hakkında yalnızca bir örnek vereceğiz. Mommsen'in Cumhuriyet ve Augustus çağlarında Romalıların özel adları üzerindeki incelemesinde Römis Forschungen, Berlin 1864 cilt 1 şunlar okunur. Ailenin bütün erkek üyelerinden başka elbette köleler dışta kalmak üzere ama yanaşıklar familiars ve korunuklar clients 21 dahil kadınlar da soyun adını nom patronymicu taşırlardı. Aşiret, Mommsen burada gensi böyle deyimliyor, gerçek olası hatta saymaca ortak bir soy zincirinden gelen şenlikler, mezarlar ve ortak miraslarla birleşmiş bir topluluktur. Ve kişisel bakımdan özgür olan herkes, yani kadınlar da ona üye olmak hak ve görevine sahiptir. Ama ortaya bir güçlük çıkaran şey, evli kadınların taşıyacağı soyun adını belirlemektir. Kadının yalnızca kendi soyundan biriyle evlenme hakkına sahip olduğu sürece bu güçlüğün ortaya çıkmadığı doğrudur ve kadınların uzun bir süre boyunca kendi soylarının dışında evlenmekte büyük güçlüklerle karşılaştıkları tanıtlanmış bulunuyor. Aynı biçimde bu hakkın Gentis Enuptio'nun kendi soyu dışında evlenebilme hakkının daha 6. yüzyılda ödün niteliğiyle kişisel bir ayrıcalık olarak verilmekte olduğu da tanıtlanmıştır. Ama bu dışarıdan evlenmeler ortaya çıkınca ilk zamanlarda kadın evlenmekle kocasının aşiretine göçmek zorunda kalırdı. Şurası çok kesindir. Eski dinsel evlilikte kadın kendi topluluğunu bırakarak tamamen kocasının ait olduğu yasal ve dinsel topluluğa geçer. Evli kadının kendi gens üyeleri karşısında aktif ve pasif miras hakkını yitirdiği ve buna karşılık kocası çocukları ve onların gens üyeleriyle miras ortaklığı durumuna girdiği kimsenin bilgisi dışında değildir. Kadın kocası tarafından böylece kabul edildiği ve ailesi içine girdiğine göre onun soyuna nasıl yabancı kalabilir? Sayfa 9-11. Demek ki Mommsen bir gense ait bulunan kadınların başlangıçta yalnızca kendi gensleri içinde evlenebildiklerini ileri sürüyor. Öyleyse Roma gensi dış evlenen değil iç evlenendir. Öbür halklar üzerine bütün bildiklerimizle çelişik durumda bulunan bu kanı eğer tamamen değilse her şeyden çok Titus Livius'un çok tartışmalı bir tek parçasına dayanır. Kitap 39 bölüm 19. Bu parçaya göre Senato, Roma'nın kuruluşundan sonra 568 yılında yani İsa'dan önce 186'da şöyle bir karar vermişti. Fecenia Hispella, sanki ölen kocası kendisine vasiyetle bu hakkı vermiş gibi, kendi servetinden yararlanmak, onu kullanmak, gens dışından evlenmek ve kendine bir vasi seçmek hakkına sahip olabilirdi. Evleneceği kişiye kötülük ve utanç yüklemeksizin özgür durumda bulunan bir erkekle evlenebilirdi. Hiç kuşku yok ki burada bir azatlı, cariye olan Fesenia'ya gens dışında evlenme hakkı veriliyor. Ve gene kuşku yok ki koca vasiyetname ile karısına dul kaldıktan sonra gens dışında evlenme hakkını verebilirdi ama hangi gens dışında? Eğer kadın Mommsen'in varsaydığı gibi kendi gensinin içinde evlenme zorunda olsaydı, evlendikten sonra da bu gens içinde kalırdı. Ama önce tanıtlanması gereken şey, gensteki bu iç evlenme savıdır. İkinci olarak, eğer kadın gens içinde evlenme zorunda idiyse, elbette erkek de aynı şeyi yapma zorundaydı. Yoksa kadın bulamazdı. Bunu söylemek, erkeğin kendi hesabına sahip olmadığı bir hakkı vasiyetnameyle karısına verebildiğini söylemektir. Böylece hukuksal bir anlamsızlığa varırız. Mommsen de bunu anlar ve bu yüzden şu varsayımı öne sürer. Soy dışından evlenmek için hukuksal bakımdan yalnızca kadını otoritesi altında bulunduran kocanın onaması değil, bütün gens üyelerinin de onaması gerekliydi. Sayfa 10 not. İlk olarak bu çok gözü pek bir varsayımdır ve ikinci olarak sözü geçen parçanın apaçık metniyle çelişme durumundadır. Senato, kocanın yerine bu hakkı Fesenia'ya veriyor. Bizzat kocasının verebileceğinden ne az ne de çok olarak ama ona verdiği şey başka hiçbir sınırlamaya bağlı bulunmayan mutlak bir haktır. Öyle ki, kadın bu hakkı kullanırsa yeni kocası da bundan kötülük görmeyecektir. Hatta Senato, mevcut ve gelecekteki konsül ve yargıçlara bundan Fesenia için hiçbir haksızlık çıkmamasına göz kulak olmalarını buyurur. Öyleyse Mommsen'in varsayımı hiç de kabul edilebilir gibi görünmüyor. Öbür varsayım, kadın bir başka gensen bir erkekle evleniyor ama kendi gensinin içinde kalıyordu. Öyleyse sözü geçen parçaya göre kocası, kadının kendi öz gensi dışından evlenmesine izin verme hakkına sahip bulunuyordu. Başka bir deyişle erkek, yabancısı bulunduğu bir gensin işlerini düzenlemekle ilgili önlemler alma hakkına sahip oluyordu. Bu öylesine saçma bir şeydir ki, üzerinde bir söz bile söylemeye değmez. Öyleyse bir tek varsayım kalıyor. Kadın, ilk olarak bir başka gensen biriyle evleniyordu ve bunun sonucu, Mommsen'in de aslında bu türlü durumlar için kabul ettiği gibi, kocanın gensine geçiyordu. O zaman bütün olaylar zinciri hemen açıklanır. Evlenmekle eski yensinden kopmuş ve kocasının Gentilis grubu içine kabul edilmiş bulunan kadın, yeni gensi içinde bambaşka bir duruma sahiptir. Gensin üyesi olmuştur ama hiçbir kan ilişkisi olmaksızın kabul edilişinin niteliği onu her şeyden önce evlenmekle içine girmiş bulunduğu gense içeriden evlenme yasağından kurtarır. Bundan başka kadın, gensin evlenme birliğine kabul edilmiştir, kocasının ölümü üzerine onun, yani bir gens üyesinin serveti kadına kalır. Öyleyse bu servetin gens içinde kalmasını istemek ve kadını başka kimseyle değil, ilk kocasının bir gentilis akrabasıyla evlenmeye zorlamak çok doğaldır. Eğer bir ayrıklama yapmak gerekirse, kadını bununla yetkili kılmak için ona bu serveti bırakmış olan kişiden, yani ilk kocasından daha yetenekli kim olabilir? İlk kocası kadına mallarının bir bölümünü vasiyetle bıraktığı ve aynı zamanda evlenmekle ya da evlenme sonucu servetin bu bölümünü yabancı bir gense geçirmesine yetki verdiği anda bu servet henüz kendisine aittir. Demek ki adam mallarına tam anlamıyla sahiptir. Kadının kendisine ve kocasının genseyle olan ilişkilerine gelince onu özgür bir istenç eylemiyle evlenmekle bu gens içine sokan kocadır. Öyleyse kadının ikinci bir evlenmeyle bu gensi bırakmasına izin vermek için yetkili kişinin de o olması doğal görünür. Kısacası Roma gensinin iç evlenme üzerindeki eşsiz düşünü bıraktığımız ve onu Morgan'la birlikte oldum olası dış evlenme olarak kabul ettiğimiz andan itibaren olup bitenler iyice görülebilir ve her şey kendiliğinden anlaşılır. Son bir varsayım daha kalıyor ki bu da kuşkusuz çok sayıda savunucu bulmuştur. Buna göre çevirinin notu aile haklarının yitirilmesi. Titus Livius'un parçası yalnızca şu anlama geliyordu. Azatlı liberte kızlar özel izin olmaksızın gens dışında egente enubere evlenemezler. Ya da capitus diminutio minima gereğince aynı zamanda gentilis topluluğun libertasından çıkma sonucunu verebilecek eylemlerden herhangi birine girişemezlerdi. Lange, Römisch, Altertümer, Berlin 1856 cilt 1 sayfa 195 bizim Titus Livius'tan aldığımız parçayla ilgili olarak burada Hucke'ye başvuruluyor. Eğer bu varsayım doğruysa sözü geçen parça özgür Romalı kadınların durumu üzerine hiçbir şey kanıtlamıyor demektir ve onlar için bir gens içinden evlenme yükümlülüğü artık söz konusu edilemez. Enuptio gentis deyimi yalnızca bu parçada ortaya çıkar ve bütün Roma yazınında bir daha görünmez. Enubere dışarıdan evlenmek sözcüğüne gene Titus Livius'ta yalnızca 3 kez rastlanır ve o zaman bu sözcük kullanıldığı yerlerde gense uygulanmaz. Romalı kadınların yalnızca gens içinden evlenebilecekleri fantezist fikri varlığını yalnızca bu parçaya borçludur. Ama bu fikir ayakta duramaz. Çünkü iki şeyden biri bu parça ya azatlı kadınlar için geçerli bazı kısıntılarla ilgilidir ve o zaman özgür durumda bulunan kadınlar inne nue için hiçbir şey göstermez ya da aynı biçimde özgür kadınlarla ilgilidir ve o zaman tam tersine genel kural olarak kadının kendi gensinin dışından evlendiğini ama evlenmekle kocasının gensine geçtiğini gösterir. Öyleyse bu parça Mommsen'e karşı ve Morgan'dan yana tanılık eder. Roma'nın kuruluşundan 300 yıl kadar sonra bile gentilis bağlar öylesine güçlüydü ki soylu patrisyen bir gens, Fabienler gensi senatonun onayıyla komşu Veis kentine karşı bir sefere girişebildi. Söylentiye göre 306 Fabien savaşa gitmiş ve hepsi de bir pusuda öldürülmüş, ölmeyen bir tek kişi bir erkek çocuğu gensin varlığını sürdürmüştür. Söylemiş olduğumuz gibi 10 gens burada Curi, Curia diye adlandırılan ve Yunan kabilesinden, Fratrisinden daha önemli kamusal görevlere sahip bulunan bir kabile oluşturuyordu. Her Curi'nin kendi dinsel pratikleri, tapınakları ve rahipleri vardı. Bu rahipler toplu durumda Romalı rahipler topluluklarından birini oluşturuyorlardı. 10 küri bir aşiret meydana getiriyordu ki başlangıçta bu aşiret kuşkusuz öbür Latin aşiretleri gibi seçilmiş bir şefe, ordu komutanı ve büyük rahip sahipti. 3 aşiretin tümü Roma halkını Populus Romanus'u oluşturuyordu. Demek ki hiç kimse eğer bir gensin dolayısıyla bir küri ve bir aşiretin üyesi değilse Roma halkından olamazdı. Bu halkın ilk kuruluşu şöyle oldu. Kamu işleri önce Senato tarafından yönetildi ve Naybur bunu ilk olarak çok iyi gördü. Bu Senato 300 gens şefinden meydana geliyordu. Bu şefler gensin en eskisi olduklarından baba, patr diye adlandırılıyorlardı ve işte bunun içindir ki bunların topluluğuna Senato, eskiler Senex, yaşlılar konseyi adı verildi. Her aşiret için hep aynı aileden bir üyenin şef seçilmesi töresi burada da aşiretin ilk soylularını doğurdu. Bu ailelere patrisyenler deniliyordu ve bunlar Senato'ya girme ve bütün öbür resmi görevleri elde tutma hakkının yalnızca kendilerine ait olduğunu ileri sürüyorlardı. Halkın zamanla gerçek bir hak haline dönüşen bu sava boyun eğmesi olgusu, sözde Romulus'un ilk senatörler lece onardan gelen kuşaklara soyluluk, patrisyat ve onun ayrıcalıklarını verdiği efsanesiyle dile getirilmiştir. Senato, Atina bulsu gibi birçok işte karar verme ve en önemli işlerde özellikle yeni yasalar için ilk inceleme ve tartışmaları yapma hakkına sahipti. Yeni yasalar, Küriler Meclisi denilen Halk Meclisi tarafından oylanırdı. Halk, küriler ve herhalde her küri içinde gensler bakımından kümelenmiş olarak toplanıyordu. Kesin karar sırasında 30 küriden her biri bir oya sahipti. Küriler Meclisi bütün yasaları kabul ya da reddediyor, Rex, sözde kral dahil, bütün yüksek görevlileri seçiyor, savaş açıyor ama barışı Senato yapıyordu ve bir Roma yurttaşına karşı ölüm cezası verilmesinin söz konusu olduğu bütün durumlarda ilgililerin başvurması üzerine yüksek mahkeme olarak karar veriyordu. Son olarak Senato ve Halk Meclisi'nin yanı sıra tamamen Yunan Bazilus'una karşılık düşen ve asla Momsen'in betimlemesi gibi hemen hemen mutlak bir kral olmayan Rex vardı. Çevirinin notu, Latince Rex sözcüğü, Kelt İrlanda dilindeki Rah, aşiret şefi ve Gotik Rex'tir. Bu sözcükler tıpkı başlangıçtaki Almanca First sözcüğü, bu İngilizce'de First, Danimarka dilinde First'ün tıpkısı olarak birinci demektir. Gens ya da aşiret şefi anlamına geliyordu. Bunun böyle olduğu 4. yüzyıldan itibaren Gotların bütün halkın askeri şefi ve daha sonra kral olarak adlandırılacak kimse için özel bir sözcüğe, Teudans sözcüğüne sahip bulunmaları olgusuyla tanıtlanmıştır. Artaxerxes ve Herodes İncil'in Ulfila tarafından yapılan çevirisinde hiçbir zaman Rex olarak değil, hep Teudans olarak adlandırılmışlardır ve Tiberius İmparatorluğuna da Reiki değil Teudienosus denir. Engels'in notu. O da askeri şef, büyük rahip ve bazı mahkemelerin başkanıydı. Ordu başkanlığının düzence gücünden ya da yargılama yapan bir mahkeme başkanlığı gücünden herhangi bir yetki ya da güç almadıkça Rex, yurttaşların yaşamı, özgürlüğü ve mülkiyeti üzerinde hiçbir sivil yetki ve güce sahip değildir. Rex'in görevi soydan geçme değildi. Tersine, büyük bir olasılıkla kendinden önceki Rex'in önerisi üzerine önce Küriler Meclisi tarafından seçiliyor, sonra da ikinci bir meclis içinde törenle makamına oturtuluyordu. Kibirli Tarquinius Superbus başına gelenlerin gösterdiği gibi Rex'in görevden alınması da mümkündü. Kahramanlar çağındaki Yunanlılar gibi sözde krallar çağında yaşayan Romalılar da gensler, kabileler ve aşiretlerden çıkmış ve onlar üzerine dayanan bir askeri demokrasi biçiminde yaşıyorlardı. Küri ve aşiretlerin kısmen yapay kuruluşlar olması boşunaydı. Onlar içinden çıkmış oldukları ve kendilerini hala her yandan kuşatmakta bulunan toplumun gerçek ve kendiliğinden ilk örnekleri üzerine kurulmuşlardı. Hatta kendiliğinden ortaya çıkan patrisyen soyluluk daha şimdiden ilerlememiş de olsa regesler yetkilerini yavaş yavaş genişletmeye girişmiş de bulunsalar bu durum kuruluşun kökensel temel niteliğini değiştirmez ve önemli olan da yalnızca bu niteliktir. Bu arada Roma kentinin ve fetihle büyütülmüş Roma topraklarının nüfusu kısmen iç göçlerle, kısmen çoğunluğu Latin olmak üzere boyun eğmiş bölgeler halklarıyla durmadan çoğalıyordu. Devletin bütün bu yeni uyrukları, korunuklar sorununu bir yana bırakacağız, eski gens üyeleri küri ve aşiretlerin dışındaydılar. Öyleyse Populus Romanus'tan yani asıl Roma halkından değildiler. Bunlar kişisel bakımdan özgürdüler, toprak sahibi olabilirlerdi, vergilerini ödemek ve askeri görevlerini yerine getirmek zorundaydılar. Ama hiçbir resmi görevde bulunamazlardı. Ne küriler meclisine katılabilirlerdi ne de devlet tarafından alınmış toprakların dağıtımına. Bütün kamu haklarından yoksun plebi bunlar oluştururlardı. Durmadan artan sayılar, askeri formasyon ve donatımlarıyla plebler, bundan böyle dıştaki bütün gelişmeye sıkı sıkıya kapalı eski Populus karşısında korkutucu bir güç durumuna geldiler. Henüz pek o kadar gelişmemiş bulunan ticari ve sanayi zenginlik, özellikle pleblerin elinde toplanırken, toprak mülkiyetinin Populus'la pleb arasında oldukça eşit bir biçimde üleştirilmiş görünmesi olgusu da buna ekleniyordu. Roma'nın tamamen efsanemsi, ilkel tarihi saran büyük karanlık içinde sonraları köken sorunlarıyla uğraşmış ve anlayış biçimleri hukuksal olan tarihçilerin pragmatico rationaliste yorum ve anlatı denemeleriyle iyiden iyiye artmış bulunan karanlık, eski gentilis örgütlenmeye son veren devrimin tarihi, oluşumu ve koşulları üzerine kesin hiçbir şey söylemek olanaklı değildir. Yalnızca pleb ile Populus arasındaki çatışmaların buna yol açtığı kesinlikle ileri sürülebilir.